Ayrım 9.
Öyle sanıyorum ki heyecanlanarak devam ediyordu. Eğer Çar bizleri öğüt verecek kimseler olarak değil de yalnız hizmetine vereceğimiz köylülerin sahibi ve kendimizi kurbanlık olmaya hazır kimseler olarak bulsaydı buna sevinmezdi. Birçokları meclis üyesinin alaylı gülümseyişini ve Pierre'in çok özgür konuştuğunu görerek gruptan uzaklaştılar. Pierre'in söylevinden yalnız İlya Andreyeviç memnundu. Denizcilerin meclis üyesinin söylevinden ve genellikle son olarak dinlediği her sözden hep memnun olduğu gibi. Pierre devam ediyordu. Ben öyle sanıyorum ki bu sorunları tartışmadan önce dedi, Çar'a sormalı, askerlerimizin ne deyin olduğunu, ordumuzun ne durumda bulunduğunu bize bildirmesini majestelerinden saygıyla dilemeliyiz. O zaman... Ama Pierre sözünü bitiremedi, birdenbire üç yandan ona saldırdılar. Eskiden beri tanıdığı, arası her zaman onunla iyi olan Boston meraklısı Stepan Stepanovich üniformalıydı. Üniformadan mı, başka nedenden mi, nedense Pierre'in karşısında büsbütün başka bir adam gibi görünüyordu. Stepan Stepanovich, yüzünde birdenbire beliren bir yaşlı öfkesiyle Pierre'e bağırdı. İlkin şunu haber vereyim ki bunu Çar'a sormaya hakkımız yok. İkincisi, Rus soylularının buna hakkı olmuş olsa bile Çar bize yanıt veremez. Ordu düşmanının devinimine göre konum alıyor, azalıyor ve çoğalıyor. Pierre'in ta eskiden çingenelerde gördüğü, kötü bir kumarcı olarak tanıdığı, gene üniformayla değişen ve ona yaklaşan orta boylu, 40 yaşlarında bir adamın sesi, Adraksi'nin sözünü kesti. Tartışmanın zamanı değil, iş görmek gerek dedi. Savaş Rusya'da oluyor, düşman Rusya'yı yıkmak, babalarımızın mezarlarını çiğnemek, karılarımızı çocuklarımızı götürmek için geliyor. Soylu göğsüne vurdu. Çar babamız için hepimiz ayaklanırız, hepimiz birden gideriz. Kızaran gözlerini döndürerek bağırdı, kalabalığın içinden onaylar yollu birkaç ses duyuldu. Biz Rusuz, dinimizi, başkentimizi korumalıyız. Eğer bu yurdun çocuklarıysak gevezeliği bırakmak gerek, Rusya'nın Rusya için nasıl ayağa kalkacağını Avrupa'ya göstereceğiz diye bağırdı. Pierre karşı çıkmak istiyordu ama tek bir söz söyleyemedi. Sözlerinin taşıdıkları anlam ne olursa olsun, heyecanlanan soylunun sözlerinden daha az duyulacağını biliyordu. İlya Andreyeviç arkada baş sallıyordu. Kimileri tümcenin sonunda hızla konuşmacıya dönerek, ''Evet, bu böyledir, bu böyle.'' diyorlardı. Pierre ne paradan ne köylüden yana ne de kendi canından yana özveriden çekinmediğini ama duruma yardım etmek için bu durumu bilmek gerektiğini söylemek istiyor ama söyleyemiyordu. Birçok sözler birden yükseliyor, bağırarak konuşuyorlardı. Öyle ki İlya Andreyeviç herkese başsağlamaya yetişemiyordu. Grup büyüdü, dağıldı, yeniden birleşti. Konuşmalarla uğuldayarak hep birden büyük salonda, büyük masaya doğru ilerledi. Pierre konuşamıyor, sözünü kabaca kesiyorlar, onu itiyorlar. Ortak bir düşmandan yüz çevirir gibi ondan yüz çeviriyorlardı. Bu onun sözünden memnun olmamalarından doğmuyordu. Ardından söylenen birçok sözden sonra onu unutmuşlardı bile. Ama kalabalığı heyecana getirmek için duyumsanır bir sevgi ve nefret konusuna gerek vardı. Pierre bunun yerini tutuyordu. Heyecanlı soyludan sonra birçok kişi konuşmuş, hepsi de aynı tonda konuşmuşlardı. Birçokları güzel ve özgün sözler söylemişlerdi. Rus habercisini yayımlayan ve orada tanınan Glinka, yazar yazar diye kalabalıktan sesler duyuluyordu. Cehennemin cehennemi kovması gerektiğini, şimşek çakınca, gök gürleyince gülümseyen bir çocuk gördüğünü ama bizim bu çocuk gibi olmayacağımızı söylüyordu. Arka sıralardan evet evet gök gürleyince diye onaylar yollu yinelendi. Kalabalık Pierre'in evlerinde soytarılarıyla ya da kulüpte Boston oynarken gördüğü üniformalı, kordonlu, saçı sakalı ağarmış, dazlak, yetmişlik yaşlı kodamanların oturduğu büyük masaya yaklaştı. Kalabalık da uğultuyu kesmeden masaya yaklaştı. Kalabalığın dayandığı sandalyelerin yüksek arkalıklarına yaslanan konuşmacılar birbirlerinin arkasından, kimi de ikisi birden konuşuyorlardı. Arkada duranlar konuşanın söylemediklerini kaydediyor ve atlanan bu noktaları söylemek için telaşlanıyordu. Öbürleri söylenecek bir düşünce bulunur diye bu sıcakta ve bu sıkışıklıkta kafalarını araştırıyor, bir şey bulunca hemen söylemek istiyorlardı. Pierre'in tanıdığı yaşlı kodamanlar oturuyor, bir şuna bir buna bakıyor, içlerinden büyük bir kısmının durumu sıcaktan çok bunaldıklarını anlatıyordu. Bununla birlikte Pierre kendini çok heyecanlı duyumsuyordu. Sözlerin anlamından çok seslerde ve yüzlerdeki anlatımlarda beliren genel duygu, Utku için her şeyin vız geldiğini göstermek isteği ona da bulaşmıştı. Düşüncelerini değiştirmiş değildi ama kendini bir şeyde suçlu gibi duyumsuyor, temize çıkmak istiyordu. Sesini başkalarından daha çok yükseltmeye çalışarak, ''Ben yalnız ihtiyaçlarını bilirsek özveride bulunmanın bizim için daha kolay olacağını söyledim.'' dedi. Yanında duran bir yaşlıcağız dönüp ona baktı ama masanın öbür yanından gelen bir ses hemen onu kendine çekti. Birisi, ''Evet, Moskova teslim olacak ama bizi kurtaran da o olacak.'' diye bağırdı. Başka birisi, ''O insanlığın düşmanıdır.'' diye bağırdı. ''İzin verin de konuşayım baylar, beni eziyorsunuz.'' 23. Bu sırada general üniforması giymiş, omuzdan aşırma bir kordonla sivri çeneli, keskin bakışlı Kont Rostopchin, iki yana açılan soylu kalabalığın önünde hızlı adımlarla içeri girdi. ''Çar şimdi gelecek.'' dedi. ''Şimdi oradan geliyorum. Öyle sanıyorum ki içinde bulunduğumuz durumda fazla tartışmaya gerek yok. Çar bizi ve tüccarları toplamak lütfunda bulundu. Oradan milyonlar akın edip gelecek.'' Tüccarların salonunu işaret etti. ''Yapacağımız şey milisi hazırlamak ve kendimizi esirgememektir. Bu yapabileceğimizin en azıdır.'' Yalnız masada oturan büyükler arasında bir fiskos başladı. Bu konuşmalar sonuna değin çok sessiz geçti. Bütün o önceki gürültülerden sonra görüşlere katılanlar değişiklik olsun diye ben de aynı düşüncedeyim ve benzeri gibi yaşlı sesleri tek tek duyulmaya başlayınca görüşme daha hüzün verici bir durum aldı. Moskovalıların da Smolensk'liler gibi binde tam donanımlı 10 adam vereceklerine ilişkin Moskova soylularının kararını yazması katibe buyuruldu. Toplantı yapan baylar küçümsemiş gibi kalktılar, sandalyeleri takırdatıp kol kola girerek ve konuşarak ayakları açılsın diye salonda gezinmeye başladılar. ''Çağır, çağır!'' diye birdenbire salonları bir ses dolaştı ve bütün herkes kapıya saldırdı. Çağır, soyluların oluşturduğu iki sıra arasındaki geniş geçitten salona girdi. Bütün yüzlerde saygılı, ürkek bir merak ifadesi belirdi. Pierre oldukça uzaktaydı, Çar'ın sözlerini iyice duyamıyordu. Duyduklarından yalnız şunu anlamıştı ki Çar, devletin içinde bulunduğu tehlikeden, Moskova soylularına bağladığı umuttan söz ediyordu. Soyluların şimdi aldığı kararı bildiren başka bir ses Çar'a yanıt verdi. Çar'ın titreyen sesi duyuldu. ''Baylar!'' Kalabalık hafif dalgalandı ve gene yatıştı. Pierre, Çar'ın o hoş, insanca ve dokunaklı sesini iyice duydu. Şöyle diyordu. ''Rus soylularının yüce gönüllülüklerinden hiçbir zaman kuşkulanmamıştım. Ama bugün o benim umudumun üstüne çıkmış bulunuyor. Yurdumuz adına size teşekkür ederim. Baylar, devinime geçelim, zaman her şeyden değerlidir.'' Çar sustu, kalabalık onun çevresinde sıkışmaya başladı. Her yandan coşkun bağırışlar duyuldu. Hiçbir şey duymamış olan ama her şeyi kendine göre anlayan İlya Andreyeviç hıçkırarak arkadan ''Evet, her şeyden değerli, çağır sözüdür.'' dedi. Çağır soylular salonundan tüccarlar salonuna geçti. Orada aşağı yukarı 10 dakika kaldı. Başkaları gibi Pierre de Çağır'ı tüccarlar salonundan gözlerinde duyarlılık yaşlarıyla çıkarken gördü. Sonradan öğrenildi ki Çar tüccarlara söyleve başlar başlamaz, gözleri dolmuş, sözünü titreyen bir sesle bitirmişti. Pierre, Çar'ı gördüğü zaman o yanında iki tüccarla birlikte çıkıyordu. Biri Pierre'in tanıdığı şişman bir kesici, öbürü zayıf, sivri sakallı, uçuk benizli bir belediye başkanıydı. İkisi de ağlıyorlardı. Zayıf olanın gözleri yaşlıydı ama şişman kesici bir çocuk gibi hıçkırıyor ve durmadan yineliyordu. Yaşamımı da malımı mülkümü de alma jeste. Bu anda Pierre artık gözünde hiçbir şeyin değeri olmadığını, her şeyi vermeye hazır olduğunu göstermek isteğinden başka bir şey duyumsamıyordu. Meşrutiyetçi eğilimli sözü ona şimdi çok ayıp geliyordu. Bunu düzeltmek için fırsat arıyordu. Kont Mamonov'un bir alay verdiğini öğrenince, bütün yiyecek ve giyim giderleriyle birlikte 1000 kişi vereceğini hemen orada Kont Rostopçin'e bildirdi. Yaşlı Rostov olup bitenleri gözyaşı dökmeden karısına anlatamadı. Hemen o anda Petya'nın dileğini kabul etti ve onu yazdırmaya kendisi gitti. Ertesi gün Çar Moskova'dan ayrıldı. Bütün soylular üniformalarını çıkardılar, gene evlerde, kulüplerde yerlerini aldılar. Homurdanarak milis için kahyalarına buyruklar verdiler ve yaptıkları şeye kendileri de şaştılar. İkinci kısım 1. Napolyon Rusya ile savaşa başladı çünkü Dresden'e gelmeden, kendisine gösterilen saygı ve yüceltmeden, başı dönmeden, Polonya üniforması giymeden, kendini bir Haziran sabahının canlı izlenimlerine kaptırmadan edememişti. Kuragin'in sonra Balaşev'in yanında öfkeyle parlamaktan kendini alıkoyamamıştı. Alexander bütün görüşme önerilerini geri çevirmişti çünkü kendisini hakaret görmüş duyumsuyordu. Barclay de Tolly ödevini yerine getirmek ve büyük komutan diye ün salmak için orduyu çok iyi yönetmeye çabalıyordu. Rostov atını Fransızların üzerine sürdü çünkü düz ovada at koşturmak isteğini bastıramamıştı. Bu savaşa katılan sayısız insan da kendi kişisel niteliklerine, koşullarına ve amaçlarına göre tıpkı böyle davranıyorlardı. Ne iş gördüklerini, kendileri için ne yaptıklarını biliyorlarmış gibi korkuyor, övünüyor, seviniyor, öfkeleniyor, yargı veriyordu. Oysa hepsi de ellerinde olmadan tarihin aracıydılar, kendilerinden saklı ve bizce anlaşılır bir iş görüyorlardı. Bütün iş yapan adamların değişmez olarak payına düşen budur ve onlar toplum içinde ne deyin yükselirlerse o deyin özgürdürler. 1812'de iktidarı ellerinde tutanlar artık yerlerini çoktan bırakmışlardı. Onları ilgilendiren şeyler iz bırakmadan yok olup gitti. Elimizde yalnız o zamanın tarihsel sonuçları var. Ama Avrupa'daki insanların Napolyon'un önderliği altında Rusya'nın ta derinliklerine değin dalmaları ve orada mahvolmaları gerekti diyelim. O zaman bu savaşa katılan insanların birbirine aykırı düşen bütün anlamsız ve acımasız tutumları bizce anlaşılır olur. Yazgı bütün bu insanları kendi kişisel amaçlarına ulaşmaya çabalarken hiç kimsenin ne Napolyon'un ne Alexander'ın ne de savaşa katılanlardan daha küçük herhangi birinin hiç ummadığı dev bir sonucun doğmasına yardım etmeye zorladı. 1812 yılında Fransa ordusunun mahvolmasının nedeni şimdi bizce apaçıktır. Napolyon ordularının mahvolmasına bir yandan geç kalması, kış seferine hazırlanmadan Rusya'nın ta içlerine dalmış olması, öbür yandan Rus kentlerinin yakılması üzerine savaşın aldığı biçim ve Rus halkında düşmana karşı uyanan kin ve nefretin neden olduğu üzerinde kimse tartışmaz. Ama o zaman en iyi komutanların zevk ve yönetimi altındaki 800 bin kişilik, dünyanın en iyi ordusunun iki kat zayıf ve deneyimsiz komutanların sevk ve yönetimi altındaki bir Rus ordusuyla çarpışmada ancak böylelikle mahvolabileceğini o zaman, bu gerçek şimdi açık açık görünüyor, kimse kestirememişti. Bunu kimsenin kestirememesinden başka Rusların bütün çabaları hep Rusya'yı kurtarabilecek olan bir tek şeye engel olmaya, Fransızların bütün çabaları da deneyimlerine ve Napolyon'un sözde dehasına karşın yaz sonunda Moskova'ya değin uzanmalarına, yani onları mahvedecek olan şeyi yapmalarına yöneltilmişti. 1812'ye ilişkin yazılmış tarihsel yapıtlarda Fransız yazarları cephenin uzamasındaki tehlikeyi Napolyon'un duyumsadığından, savaş aradığından, mareşallerinin ona Smolensk'te kalmayı öğütlediklerinden söz etmeyi ve sözde seferin tehlikeleri artık o zaman anlaşılmış olduğunu kanıtlayan, daha buna benzer bir takım tanıtlar ileri sürmeyi çok severler. Rus yazarları ise daha çok Napolyon'u Rusya'nın içlerine çekmek için seferin başından beri bir İskit Savaşı planı var olduğundan söz etmeyi daha çok severler ve bu planı kimi Fule, kimi Fransız'a, kimi Tolly'e, kimi Çar Alexander'ın ta kendisine bağlarlar. Gerçekten de bu biçimde davranılması üzerinde kimi anıştırmalar taşıyan notlara, projelere, mektuplara işaret ederler. Ama olup bitenin önceden kestirilmesine ilişkin olan bütün bu anıştırmalar şimdi Fransızlarca olduğu gibi Ruslarca da yalnızca olay onları haklı çıkardığı için ileri sürülüyor. Eğer olay olmasaydı, şimdi bu anıştırmalar o zaman gözde olan ama doğru çıkmayan, bunun içinde unutulan binlerce ve milyonlarca anıştırma ve varsayım gibi unutulacaklardı. Yürüyen her olayın sonucu üzerinde hep o deyin varsayım yürütülür ki, nasıl sona ererse ersin sayısız sanal görüşler arasında büsbütün tersine yürütülmüş olanları da bulunduğunu büsbütün unutarak, bunun böyle olacağını ben daha o zaman söylemiştim diyecek insanlar her zaman bulunur. Cephenin uzamasındaki tehlikenin Napolyonca anlaşılmış olma varsayımıyla Rusların düşmanı Rusya'nın içerilerine çekme varsayımları herhalde bu çeşit varsayımlardandır. Tarihçiler Napolyon'a, mareşallerine bu gibi düşünceleri ve Rus asker yöneticilerine bu çeşit planları yüklemekte büyük güçlük çekerler. Bütün olaylar gibi varsayımlarla büsbütün karşıtlık oluşturmaktadır. Bütün savaş süresince Ruslar Fransızları Rusya'nın içerilerine çekme isteğini beslemedikleri gibi Rusya'ya ilk saldırılarından beri onları durdurmak için her şey yapılmıştı. Napolyon cephenin uzamasından korkmak şöyle dursun, her ileri adımına bir utku gibi sevinmiş, savaşı eski seferlerinde olduğu gibi değil isteksiz aramıştır. Seferin daha ilk başlangıcında ordularımız ikiye ayrılmıştı. Ulaşmaya çalıştığımız biricik amaç geri çekilmek ve düşmanı ülkenin içerilerine çekmek için orduların birleşmesinde bir yarar olmamakla birlikte onları birleştirmekti. Çar orduda Rus toprağının her adımını savunmada onun ruhsal gücünü yükseltmek için bulunuyordu, geri çekilmek için değil. Full'ün planı üzerine dev bir Drissa ordugahı kuruluyor, daha öteye çekilmek düşünülmüyor, Çar geriye çekilişte her adım için başkomutanı azarlıyordu. Yalnız Moskova'nın yakılması değil, düşmana Smolensk'e değin izin verilmesini bile aklına sığdıramıyor. Ordular birleştirilince Çar Smolensk'in işgal edilmesine, yakılmasına, surları önünde bir meydan savaşı verilmemesine sinirleniyor. Çar böyle düşünüyor, Rus asker yöneticileri ve bütün Ruslarsa bizimkilerin ülke içerilerine doğru çekildiklerini düşündükçe daha çok kızıyorlar. Napolyon ordularımızı ikiye ayırdı, ülkenin içlerine doğru ilerliyor, birçok çarpışma fırsatı kaçırıyor. Bizim şimdi gördüğümüz gibi bu ileri yürüyüş onun için apaçık bir felaket olduğu halde Ağustos ayında Smolensk'te düşündüğü yalnız ne yapıp edip ilerlemektir. Olaylar şunu açık olarak gösteriyor ki ne Napolyon Moskova'ya doğru ilerlemenin tehlikesini görmüş ne de Alexander ve Rus asker yöneticileri o zaman Napolyon'u içeri çekmeyi düşünmüşlerdi, belki bunun tersi olmuştu. Napolyon'u ülke içerilerine çekme işi bir plana göre yürümemiş, bunun olabileceğine kimse inanmıyordu. Ama ne olması gerektiğini ve Rusya'nın biricik kurtuluş yolunun ne olduğunu kestiremeyen savaşa katılanların karışık entrika oyunlarından, amaçlarından ve isteklerinden doğmuştu. Her şey birden oluvermişti. Seferin başlangıcında ordu ikiye bölünmüştü. Savaş vermek ve düşmanın saldırısını durdurmak gibi açık bir amaçla onu birleştirmeye çabalıyoruz. Ama bu birleşme çabası sırasında düşmanın çok üstün güçleriyle çarpışmaktan kaçınarak ve istemeden keskin açılarla çekilerek Fransızları Smolensk'e değin getiriyoruz. Ama keskin açılarla çekildiğimizi söylemek yetmez. Çünkü her iki ordunun arasında ilerliyorlar. Bu açı daha çok keskinleşiyor ve biz daha geriye çekiliyoruz. Çünkü Barclay de Tolly, bu sevilmeyen Alman, komutası altına girmesi gereken Bagration'un tiksindiği birisiydi. Bagration da 2. Ordu'ya komuta ederken, komutası altına girmemek için Barclay ile olabildiğince uzun zaman birleşmemeye çabalıyordu. Bagration, birleşme bütün komutanların başlıca hedefi olmasına karşın birleşmiyor, çünkü böylece ordusunu tehlikeye sokacağını ve düşmanı yandan ve arkadan hırpalayıp, ordusunu Ukrayna'da tamamlayarak daha sola, daha güneye çekilmenin kendisi için en elverişli bir devinim olacağını sanıyordu. Öyle görünüyordu ki bunu o nefret ettiği, rütbece kendisinden aşağı bir Alman'a, Barclay'e, onun buyruğuna girmek istemediği için düşünmüştü. Çar, moral gücünü yükseltmek için orduda bulunuyor. Oysa onun bulunması, neye karar verileceğinin bilinmemesi, ortada çok sayıda danışman ve plan olması, 1. ordunun enerjisini kırıyor ve ordu geri çekiliyor. Drissa ordugahında direnmeyi tasarladılar ama başkomutanlığa göz diken Paolucci enerjisiyle Aleksandr'ı etkiliyor. Full'ün planı büsbütün göz ardı ediliyor, bütün iş Barclay'e bırakılıyor. Ama Barclay güven vermediği için yetkisi sınırlandırılıyor. Ordular parçalanmış, tek komuta yok, Barclay sevilmiyor ama bu karma karışıklık, parçalanma ve Alman başkomutanın sevilmemesi, bir yandan kararsızlığı, ordular birleşse, komutan Barclay olmasa, kaçınılması olanaksız olan savaştan çekinmeyi, öbür yandan Almanlara karşı gittikçe artan hoşnutsuzluğun, yurtseverlik ruhunun uyanmasını doğuruyor. Sonunda Çar ordudan ayrılıyor. Ayrılması için biricik ve en uygun neden olarak da bir ulus savaşı hazırlamak için başkentlerde halkı coşturması gerektiği düşüncesi ileri sürülüyor. Çar'ın Moskova'ya bu gidişi de Rus ordusunun gücünü 3 kat arttırıyor. Çar ordudan başkomutanın yalnız komuta egemenliğine engel olmamak için ayrılıyor. Çok daha kesin önlemler alınacağı umuluyor ama ordu yöneticilerinin durumu daha karışık bir biçim alıyor ve zayıflıyor. Bennigsen, büyük prens ve bir sürü general yaver, başkomutanın devinimlerini kollamak, onda enerji uyandırmak için orduda kalıyorlar. Barclay bütün bunların gözleri altında kendini daha az özgür duyumsayarak kesin devinimler için daha önemli oluyor, savaştan çekiniyor. Barclay önemlilik yanlısıdır. Büyük prens onun ihanet ettiğini üstü kapalı olsa da ileri sürmekten kaçınmıyor. Lubomirski, Branitski, Vlotski ve başkaları da bu gürültüleri öylesine körüklüyorlar ki Barclay imparatora belge götürmeleri bahanesiyle Polonyalı general yaverleri Petersburg'a sepetliyor. Bennigsen ve büyük prensle açık açık bir çatışmaya giriyor. En sonunda Bagration'un istememesine karşın ordular Smolensk'te birleşiyorlar.